بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قوانین حقوقی شرایط مساعدی را در جامعه برای تحقق کمال و سعادت انسان ها فراهم میکند. سنیم بودا کالمشتر ایله محترم پدرده بحثمز اخلاق علمی و حقوق علمی و کزا اخلاقی کرالار را hukuki kanunlar, ahlaki ilkelerle hukuki kanunlar arasındaki fark idi. Burada kısaca şöyle bir fark ortaya koydu. Yani buyurdular ki birkaç açıdan biz hukuki kanunlarla ahlaki ilkeler arasında fark olduğunu görüyoruz. Birinci ilke, birinci fark bu ikisinin hedefi açısından olan farkıdır. Buyurdular ki ahlaki kuralların, ahlaki ilkelerin hedefi direkt olarak insanın saadetini temin etmek ve insanın saadetiyle ahlaki ilkeler arasındaki ilişki de sebep-sonuç ilişkisidir. Ve insanın saadeti ve kemali ki insanın yaratılış amacıdır. Bu ahlaki ilkeler olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değil. Dolayısıyla ahlaki ilkeler insanın saadet ve kemali için olmazsa olmazlardandır. Ki doğrudan birisi sebep, ahlak ilkeler sebep, sonuç ise kemal ve saadet. Biz eğer ve mutlaka sonuca varmak istiyor isek, sebep zorunludur, sebep olmazsa olmazlardandır. Oysa ki hukuki kanunlarla insanın yaratılış amacı olan saadet ve kemal arasında böyle bir ilişki direkt olarak söz konusu değil. Şöyle ki, buyurdular her ne kadar bütün toplumsal kurumlar ve toplumsal kanunlar, bunların da amacı insana saadet ve kemale ermekte yardımcı olmaktır. Nihai amaç budur. Bilahare yeryüzündeki bu toplumsal kurumlar insanı mesbut etmek için oluşturulan kurumlardır. Bunların vardıkları sonuçlar, ortaya koydukları ilke ve kanunlar da amacı insanın saadetidir. Fakat şu farkla ki hukuki ilkelerde yani amaçlanan hedef direkt olarak insanın saadeti değil. Belki hukuki kurallar ve kanunlar direkt başka bir sonucu amaçlıyor ki o sonucun kendisi insanın kemale ermesinde etkili olan sebeplerden ve vesilelerden birisidir. Hukuki kuralların, kanunların ilk hedefi ve direk hedefi ve sonucu toplumsal düzeni sağlamaktır. Hukuki kurallar istiyor ki toplumda düzen sağlansın. Ve düzenin sağlanması insanın saadet ve kemale ermesinde yardımcı olan faktörlerdendir. Dolayısıyla burada bir vasıta ortaya girmiş oluyor. Hukuki kurallar düzeni, düzen de arz edeyim ki insanın saadet ve kemalinde yardımcıdır. Ve bir de şu farkı var yani. Bakınız burada biz düzeni yardımcı sebep olarak niteliyoruz. Diyoruz ki düzen yardım etmektedir. Ve tam sebep olarak görmüyoruz. Oysa ki ahlaki kurallarla insanın saadeti ve kemali arasındaki ilişki tam sebep ve ilişkidir. Yani o direkt sebeptir ve bir de tam sebeptir. Ama burada öyle değil. Bu yardımcı sebeptir ve dolayısıyla olmazsa olmazından değil. Yani her ne kadar yardımcıdır ama mümkündür ki düzen olmaksızın da insan yine o bireysel çabasıyla saadete ulaşabilsin. Ki bunun örneğini biz insanlık tarihinde görmüşüz ve bizatihi Allah Tebarek ve Teala da bizi bilgilendirmiş bu asıda. Hazreti İbrahim Aleyhisselam mesela yaşadığı toplum itibariyle tamamıyla şirk toplumunda, putperestlik toplumunda yaşıyor. Ama kendisi saadetin zirvesinde yer alıyor. Resul-i Ekrem keza mesela yaşadığı toplum itibariyle bütün inhitatların ve düzensizliğin İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle korkunun ve zulmün hakim olduğu bir toplumda yaşıyor ama efzelül enbiya vel murselin saadetmend ve kemale ermişlerin başında ve ilki oluyor. Dolayısıyla yani yardımcı faktördür ama olmazsa olmazından değildir. O halde birinci fark şu oldu ki hedef farkı var diyelim. Toplumsal şeyin hukuki kuralların, kanunların hedefi ilk aşamada toplumda düzeni kurmak. Toplumda düzenin kurulması da tabii olarak insana saadet ve kemalde yardımcı faktörlerdendir. Hedef farkı var. Oysa ki ahlak ilkelerde öyle değil. Hedefi direkt insanın saadeti ve kemalıdır. Bu aradaki ilişkide olmazsa olmazındandır. Yani öyle bir sebepti ki kaldırırsan tamamıyla o müsebbep sonuç ortadan gidiyor. Oysa ki toplumsal düzeni kaldırdığımızda sonucun ortadan gitmesi %100 değil. Elbette %90, %99 diyebilirsin. Ama yine de saadete erme şansı %1, %2 de olsa mevcuttur. Evet. Kavanini hukuki şerayeti musaidi ra der cam'i berayi tahakkuk kemal ve saadeti insanha ferahem mikune. Hukuksal kanunlar insana saadete ve kemale erme, insan saadet ve kemalinin tahakkuku için, oluşması için toplumda musait bir ortam ve şartlar yaratıyorlar. Ve der nigah-ı kulli, hedefi onha temin-i saadet-i insan has. Bu yüzden de onların da genel hedefleri, nihai hedefleri insanın saadetini temin etmektir. Veli nemitevan hedefi müstakim onha ra kemal ve saadet danist. Ama toplumsal kanunların, hukusal kanunların müstakim, vasıtasız, sonuçsuz hedefinin kemal ve saadet olduğunu söyleyemeyiz. Hedefi bivasite-i kavanini hukuki nezm-i içtimaiz. Hukuksal kanunların vasıtasız hedefi, direkt hedefi toplumda düzeni kurmaktır. İn nezm mukaddime-i lazim berayi tahakkuk-u kemal. Hatta bu lazım da ben dedim ya, burada biz bu mukaddime-i lazım diyemeyiz. Hatta mukaddime-i mesela mufid demek lazım. Çünkü mukaddime-i lazım dediğimizde gerek düzen olmayanda, olmadığında tamamıyla kemalde gitsin. İnsan kemal %100 mahvolsun. Oysa ki örnekleri var ki bireyler yine kurtulabilirler. Dolayısıyla burada mukaddime-i hayli mufid demek lazım. İnnez mukaddime-i lazım ya da hayli mufid berayi tahakkuk-i kemal ve saadet-i insan es. Bu düzenin kurulması da insanın kemal ve saadetinin tahakkuk etmesi, oluşması için çok etkin olan ve faydalı olan ve bu kitabın tabiriyle zorunlu olan bir mukaddimedir. Olması gereken bir vesiledir. Tayin nezm ra pedid avaren ve kavanin avaren ve kavanin vezm mişeven ve kavanin vezm mişeven tayin nezm ra pedid avaren. Kanunlar da işte hukuksal kanunlar koyuluyorlar, oluşturuluyorlar hala. İstersen hukuksal kanunları beşerin kendisi oluştursun veyahut da Allah Teala tarafından hukuksal kanunlar insana gönderilsin. Bunlar oluşturuluyor ki bu düzeni meydana getirsinler. Pes mitevan govt gavanin bevasteyi pedid averdenin nezmi içtimai tahakkuk-u kemal insanlara insanlara teshil mukayyet. Bak buradaki cümle teshil diyor. Zorunlu sonuç değil. Pes öyleyse denilebilir ki kanun, hukuksal kanunlar toplumda düzeni meydana getirmekle insanların kemalının oluşmasını kolaylaştırılıyorlar. Ve dolayısıyla bu teshil yani faydalı bir mukaddime oluyor. Zorunlu mukaddime değil. Elbette ferz kerdeni cami dubare, bak buradaki lazım olmadığını beyan eden bir ayrı şey daha. Diyor ki toplumda düzenin oluşması illa kanun mu gerekir? Kanunsuz bir düzeni olan bir toplum olabilir mi? Diyor farzı muhal değil. Yani herhangi bir hukuksal kanunu olmayan bir toplumda da yine düzenin oluşması mümkündür aklen ve hatta örneği vardır beşeri yaşamda. Mesela diyelim ki ilk dünyadaki o ilk insanlarda, Adem Aleyhisselam'ın ilk evlatları arasındaki o ilk yaşamlarda böyle toplumsal kanunlar söz konusu değil. Onlar kendi aralarındaki düzeni ahlak vicdanıyla, ahlakı vicdanla ve ahlakı ilkelerle sağlıyorlardı. Yani şöyle devam edelim. Eğer bir toplumun bireyleri gerçekten ahlaka sahip olurlarsa, ahlak ilkeleri kendi vücutlarında, kendi varlıklarında yerleştirmiş ve sindirmiş olurlar ise onlar için zaten hiç kanuna ihtiyaç olmaz ki. Kanun nedir? Haddi aşmanın önüne geçmektir. Veyahut da yol göstermektir bazı yerlerde. Yani haddi aşmak isteyenlere haddi aşmamaları gereken çizgileri belirlemektir. Demek ki bu haddi aşmak veyahut da nezmi, düzeni bozmak isteyen kimdir? Düzeni bozmak isteyen mutlaka ancak o insanlar olabilirler ki ahlaki ilkeler onların benliğinde yerleşmemiş olsun. Yoksa mesela diyelim ki hırsızlığın yasak olması ve zulmün yasak olması gibi kanunlar ve adaletle ilgili, hukukla ilgili kanunlar bunlar kiminle ilgilidir? O beşerle ilgilidir ki bazen bu çizgileri aşabiliyor. Bu çizgileri aşan kimdir? Demek ki ahlak ilkelerden yoksun kimselerdir. Yoksa ahlak ilkelere sahip olan bir insan hiçbir zaman fikrinden hırsızlık geçirmez ki ta hırsızlıkla ilgili kanunlar onun için koyulmuş olsun. Ve bu ancak o insanların zihninden geçer ki ahlaki ilkelerden yoksundurlar. Dolayısıyla duyuluyor ki ilk insanlarda böyle düzeni sağlayacak bir kanuna ihtiyaç yok idi. Ta o zamana kadar ki insanların artık o haddi aşma şartları oluştu. O zaman işte kanunlar zorunlu oldu. Peygamberlere de o zamandan itibaren Allah Teala hukuksal kanunlar verdi. Veya beşerin eğer kendisi peygamberi olmayan bir toplumdaysa kendileri kendi aralarında bir takım birbirleriyle olan anlaşmaları sonucu bir takım kanunlar üzerine sağlamak üzere kurdular, meydana getirdiler. Elbette ferz kerdeni camii ki nezmi içtimai on bidune hacet bir kanun berkarar şevet niz muhal niz. Elbette böyle bir toplum farz edelim ki orada toplumsal düzen hiçbir şekilde bir hukuksal kanuna ihtiyaç olmaksızın sağlansın, bu muhal değil aklen. همانطوری که در جوامع ابتدای آداب و رسوم عرفی نظم را برقرار و حفاظت میکرد است. اصل که او ایلک توپلوملاردا که امت واحده ایدن الله تبارک و تعالی بیرون که کان الناس امتن واحده بی توپلومویدو aralarında henüz ihlas söz konusu değildi. Orada düzeni sağlayan o adab ve gelenekler, urfi ya da ahlaki anlayışlar idi.
Yani Hazreti Adem'in zamanı mı oldu?
Tabii tabii, Adem'in o ilk dönemi. Evet. Evet. Veli der eseri, veli der ekser cevami kanun-u emri zerurist. Ama toplumların çoğunluğunda kanun düzeni kurmak için zorunlu bir unsurdur, yani onu gerekiyor. Ba vücudu in mitevan gort kavanini hukuki niz monemde verziş cembeyi ebzari ve vasıteyi idaren. Böyle olunca diyebiliriz ki hukuksal kanunlar da aynen spor kurumu gibi vasıtedirler veyahut da vesile araçtırlar. Ne için? İnsanın kemali için. Araçtır, vesiledir, vasıtadır. Yani eğer ferzen nezm-i içtimai ez rahi bi cüz kanun temin şeve, yani eğer mesela toplumsal düzen kanuna ihtiyaç olmaksızın, kanun olmadan da sağlansaydı, ongah temin-i saadet-i insan mütevekkif bir ber kanun ne kadar bu? Bu durumda insanın saadetinin temin edilmesi, sağlanması, toplumsal kanuna artık ihtiyaç olmayacak. Pes bir tori hulasa bir tevan gort. Buna göre özet olarak diyor diyebiliriz ki tefavut-i ahlak ve hukuk ez yek cehet ve tefavut-i hedef onhas. Ahlakla hukuk arasındaki fark, ahlak ilkelerle hukuksal kanunlar arasındaki fark onların hedefleri açısından oluşmaktadır. Bir cehetten. Nasıl? Hedef-i müstakim-i ahlak. Ahlakın direkt hedefi kemal ve saadet-i insanız. İnsanın kemali ve saadetidir. Ve hedefi hukuk berkararî nezm-i içtimaîs. Ama hukukun direkt, müstakim hedefi amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Toplumsal düzen de saadete yardımcı unsurdur. Bu en önemli fark ve birinci fark. İkinci fark da budur ki buyuruyorlar ki bu fark açısından hukukla arz edeyim ki ahlak ilkeleri arasındaki ilişki umum husus minveçtir. Yani bir takım kanunlar var ki asla ahlakla hiçbir ilişkisi yoktur. Bir takım kanunlar var, hukuksal kanunlar var ki aynı zamanda ahlak ilke hesap olmaktadır. Bir takım ahlakı ilkelerde var ki asla hukukla ilişkisi yoktur. Yani her ikisinin bir ortak noktası, bir de her birisinde ayrışım noktaları vardır. Umum kusmülleşte diyorduk ki bir yerde ikisi birleşiyor, her birisinde ayrıyeten ayrıldığı iki tane ayrı nokta oluşuyor. Şöyle ki bir takım yani bir takım yerlerde bir takım hukuksal kanunlar aynı zamanda ahlak ilkedir. Demek ki bir takım kanunlar var ki bir takım o hem hukuktur hem ahlak ilke. Örneğin emanetin korunması. Hukukta mesela emanete ihaneti ve emanetin korunması gerektiğine dair kanunlar var. Ve emanetin korunması emin olunmak. Verilen şeyi, emaneti korunup sahibine iade edilmez ile ilgili hukuksal kanunlar var. Bu emanetin iade edilmesiyle korunması ilgili hukuksal kanunlar aynı zamanda ahlaki ilkelerdir. Dolayısıyla mesela emanetle ilgili kanunlar hem hukuk kanunudur hem de ahlak ilkelerdir. Burada birleştirir. Bir takım hukuk kanunları var ki asla ahlakla alakası yoktur. Örneğin mesela diyelim tapu, senet, sicim, mesela noterlik. Mesela diyor ki insan bir şey alandığı, tapusuna ev aldığı tapu ile ilgili hukuk kanunları. Bunun hiçbir ahlakından, hiçbir yakından, uzaktan ilgisi yoktu. Yani bu kanunlar sırf hukuksal kanunlardır. Düzenin korunması için koyulan sırf hukuksal kanunlardır. Bir takım ahlaki ilkeler de var ki asla hukukla bir alakası yok. Yani bu tarafta mesela hukuk ayrıldı. Mesela tapu kanunlarında ayrıldı. Bir takım ahlaki ilkeler de var ki asla hukukla alakası yoktur. Mesela biz ahlaklı dedik ki bir takım kurallar var ki insanın Allah'la insan arasındaki ilişkiyi düzenliyor. İnsanın Allah'la olan ilişkisini düzenleyen ahlaki ilkeler hiçbir şekilde hukukla bir ilişkisi yoktur. O zaman her birisinin bir ayrıştığı nokta, bir de ikisinin birleştiği
noktalar.
Bu olur, umum hususu mirveç. O zaman demek ki böyle diyebiliriz ki bunlar aralarındaki fark budur ki her birisinin ayrıştığı nokta ve aynı zamanda birleştiği noktalar vardır. Tefavut hayi diğer imizmiyan hukuk ve ahlak vücud daret. Ahlakla hukuk arasında başka farklar da var. Ez cümle. İn tefavut ez cümleyi in tefavut ha tefavutu kalemroz. Bu farklardan birisi alan farkıdır. Hemen tole ki kablen gofteşot. Nasıl ki önceden söylendi. Ahlak tenzimi, revabiti, içtimai ve gayri içtimaiyle beruhte daret. Şimdi ahlakta dedik ki insanın dört tane ilişkisini ne yapıyor? Düzenlemeye çalışıyor. Bir, insanın kendi ilişkisi, Allah'la olan ilişkisi, yani insanın kendisiyle olan ilişkisi, Allah'la olan ilişkisi ve çevresiyle, çevreyi de insan ve gayri insan diye bölüştük. Demek ki ahlak hem toplumsal yerde söz konusudur, hem toplumsal ahlak söz konusudur. Yani insanın insanla olan ilişkisi toplumsal hukuktur. Yani toplumsal boyutu var. Ahlak hem toplumsal alanlara giriyor ve hem bireysel alanda söz konusudur. Ama toplumsal, yani hukuk sadece toplumsaldır. Hukukun sadece alanı toplumsaldır. Evet. Hemantor ki kablen gofte şud ahlak tenzimi revabeti içtimai ve gayri içtimaira ber öhdedaret. Hem toplumsal hem toplumsal olmayan ilişkilerini düzenlemeye amaçlıyor. Derhali ki hukuk fakat der mehdudeyi revabeti içtimai caimi giren. Oysa hukuk sadece toplumsal ilişkilerde söz konusudur. Hukuk buralarda söz konusudur. Mabarede feravani ez gavanin hukukuyla mitevan gavanin ahlakı niz danist. Ve birçok hukuksal kanunu aynı zamanda ahlaki ilke olarak da sayabiliriz. Belayı misal emanetdari hem gaide-i hukukist ve hem gaide-i ahlaki. Emaneti korumak ilkesi hem hukuksal bir kanundur hem de ahlaki. Mevaridiniz vücud daret ki serfen hukukist ve bir takım yerler var ki sadece hukuksaldır. Mesela misli vücub-ı sebt berhiz muamilat, vücub-ı sebt berhiz muamilat ve karardadha. Ki mesela diyor ki bir takım muameleler gerek noterlikte veyahut da mesela ilgili idarede gerek kaydolunur mesela tapu işlerinde. Ki kamilen gaide-i hukukist. Bu sırf hukuksal kanundur. Ahlakla ilişkisi ve ahlakı ve ahlak çinin teklifi ra nemikunet. Ahlakta bir alışveriş yaptığında, ev sattığında onun senedini tapusunun tapu idaresinde kaydet diye bir ahlakı emir söz konusu değil. Mevaredi diğer cüdayı ahlak ve hukuk tekriben hemen mevaredi hessen ki der bakşı devameti insan bahut ve huda der ahlak az ona sukan mümürevet. Geri kalan alanlardaki ahlakın hukukundan ayrıldığı alanlardır. Bütün o alanlardır ki ahlak insanın kendisi olan ilişkisiyle veyahut da yaratanla olan ilişkisinde ahlakın sözü var. Ahlak var ama bu dönemde bu ilişkilere giriyor ve orada bir takım ilkelerden bahsediyor. Oysa ki hukukun böyle bir vazifesi ve kuralı sözü konusu değil ve kanun da yoktu hukukta bu konuyla ilgili. İn guna ahkam ahlaki hesten veli vehci hukuki ne kadar? Bunlar ahlak ilkelerdirler ama bunların hukuksal boyutu söz konusu değil. Bu da ikinci önemli fark. Üçüncü önemli fark budur ki hukuksal kanunun icra garantisi sadece dünyevi cezai hukuk, mesela hukukta iki tane kanun var. Bir hukuk kanunu, bir de ceza kanunu. Ceza kanunu ne içindir? Ceza kanunu garantidir, zemanettir. Neye? Hukuk kurallarının işleyişine. Bir takım hukuk kuralları koyuyorlar. Sonra bu hukuk kurallarının işlemeyi sağlamak amacıyla ceza hukukunu da oluşturuyorlar ki bu hukuklar, hukuksal kuralı, hukuksal kanunları ihlal edenler o ceza hukukuyla engellensinler. Ve böylece hukuksal kanunları icra etmek zemanetini sağlasınlar. Demek ki hukuksal kanunların icra zamini, zemaneti sadece cezai kanunları dünyada. Oysa ki ahlaki ilkelerin icra zemaneti ve garantisi iki şeydir. Bir, insanın kendi içinde olan ahlak vicdanı, ki insanın, Allah Teala insanın kendi fıtratında bir duygu bırakmış, bir içgüdü bırakmış ki o içgüdünün adını biz ahlak vicdanı diyoruz. Ve TV'de tek başa vicdan diyoruz. Bu vicdanın kendisi aynı zamanda tezmin ediyor, insanı etkiliyor, zorunlu bırakıyor hukuksal kanunlara, ahlaki kanunlara riayet etmeyi, bu vicdan. İkincisi, eğer insan Allah'a inanıyorsa uhrevi ceza, yani dindarlarda bu ahlaki vicdan, ister din sahibi olsun veya olmasın, herkeste söz konusudur. Ahlaki ilkeleri idrak edebilen her insanda vardır. Ama uhrevi ceza ve uhrevi Allah katındaki muhakeme ise sadece inananlar için söz konusudur. Demek ki ahlaki, oysa ki ahlaki kurallarda dünyevi ceza söz konusu değil. Yani eğer kimse mesela diyelim ki bir ahlaki ilkeyi ihlal etti, bunun artık dünyada biz buna yargılayalım ve ceza verelim, dünyada bir ceza söz konusu değil. Az diğer tefavutha hukuk ve ahlak, az diğer tefavutha hukuk ve ahlak zemanet-i icrai unhas. Onların arasındaki olan icra açısındaki zemanetteki olan farktandır. Zamini icrai kavaid ve tekalif ahlakı memulen vicdan ahlakı ve bu ahlakı görevleri ve ilkeleri icra zamini, zemaneti, garantisi genellikle ahlaksal vicdandır. Bu herkeste var. Ve beraber bazı dilgaha ekdebi, padaş ve keyferi uhreviyiz. Ama inananlar için de bir takım inanışlardır. Daha da ahiretteki olan ceza da söz konusudur. Bu ahiretteki ceza aynı zamanda insanı ahlaki ilkelere riayet etmekte bir etkendir, bir faktördür ve onları ihlali önlemek için etkili olan bir sebeptir, bir zemanettir. Derhal ki, oysa ki zamini icra-i kavanini hukuki, hukuksal kanunların icra zamini vez-i cerayin ve keyferhayi dünyeviz. Dünyadaki olan ceza hukukudur. Cezayı, dünyevi cezalar ve cerimeler, cerimeden keyfer ceza, cerimeden maddi ceza. Hani bunun Türkçesi bilmem artık ne olabilir. Yani keyfer mesela hapis gibi cezalardır. Cerayim de maddi olarak mesela verilen cezalardır, maddi cezalar. Bazı cezalar mesela diyor ki bu parasal cezalardır. Mesela gidiyor mesela dava açıyor, diyor ki benim şahsiyetimi ihlal etmiştir. Mahkeme hem maddi olarak bir ceza veriyor. Diyor ki bu kadar, buna karşısında bu kadar ceza ödeyeceksin. Ayrıca de hapis cezası gibi bir ceza veriyor. Yeki diğer az tefavutayı hukuk ve ahlak menbey ondur. Bu da, bu farkı da gördük. Sonra bu ikisinin menbeyi, bir ayrı farkta hukuksal kanunlarla ahlaksal ilkeler arasındaki kaynak farkıdır. Yani insanı bu hukuksal kanunları oluşturmasındaki faktör, sebep nedir? Hukuksal kanunlarının iki tane sebebi olabilir. Birisi mesela Allah tarafından gönderilen kanunlardır. Bu herkesi değil. Bir de mesela diyelim ki beşerin kendi arasındaki tevafuku. Kendileri oturuyorlar, diyorlar ki biz bu toplumda yaşamak istiyoruz. Bu toplumda düzen kurulması için kanun gerekiyor. Bu sefer bir meşveretle bir meclis oluşturuyorlar. Mesela bugünkü meclisler gibi bu meclislerde bir takım kanunları tasvip ediyorlar. Bunları kararlaştırıyorlar. Yani hukuksal kanunların menşei insanların tevafuku hala direkt veya endirek seçim yoluyla oysa ki ahlaksal kuralların, ilkelerin menşei tevafuk değil. Nedir? Biz ahlaksal ilkeler için dedi ki iki tane menbe var. Bir insan aklı ve idraki, bir de ilahi kanunlar. İki tane kanun şey var. Bir insanın kendi aklı, idraki, vicdan anlayışı. Diğeri ise Allah tarafından gönderilen yine insanı yönlendirici ilkeler, ahlak ilkeler. Oysa ki toplumsal kanunlarda böyle bir şey söz konusu değil. Yani vicdan diye bir kavram söz konusu değil. Belki insanlar mesela genellikle toplumlarındaki şartlar, duruma göre, yaşadıkları toplumun durumuna göre bir takım kanunlarda kendi aralarında kararlaştırarak oluşturuyorlar. Ve bu yüzden de mümkündü toplumsal kanunlar toplum değişken olabiliyor. Bu toplumda farklı bir kanun, öteki toplumda farklı bir kanun olabiliyor. Mesela diyelim ki trafik kanunları toplumsal kanunlardır. Bizim mesela Türkiye gibi ülkelerde biz arabayı yolun sağından yürütmeyi bir toplumsal kanun olarak düzenin korunması için trafik düzeninde şey görmüşüz, kendimize uygun bulmuşuz. İngiltere gibi ülkelerde de yolun solundan gitmeyi. Onda da arabalar yolun solundan hareket ediyor. Bizde yolun sağından. Bizim arabaların direksiyonu mesela diyelim ki sol tarafta, onların nedir? Sağ tarafta. Ki bu işte değişir. Hani onlar öyle hoş görmüşler. Öyle anlaşmışlar. Ama ahlaki ilkelerde çünkü menbeyi insanın vicdanı, aklı idraki olduğu için bu bütün toplumda genellikle ahlak ilkelerde böyle bir ihtilaf söz konusu olmuyor. Ahlak ilkeler her toplumda aynıdır. Yeki diğer ez tefavutayı hukuk ve ahlak menbey olduğu. Bu ikisi arasındaki farklardan birisi de o ikisinin menbai, menşeidir. Kavani'nin hukuki memulen ez tariki karardatayı içtimai fedilmiyayen. Hukuksal kanunlar genellikle toplumsal anlaşmalardan meydana geliyor. Meclisi oluşturuyoruz veya kendimiz bir araya gelip oturuyoruz, bu ülkeleri tasvip ediyoruz. Cevami-i muhtelif ba nezer bi revabiti gunagun içtimai çeşitli farklı toplumlar kendilerinde olan farklı toplumsal ilişkiler gereği ona bakarak mukarraratına berayi hepsinin azm ve belgarari adalet ve azmi kune kendi toplumlarında düzeni korumak ve adaleti sağlamak amaçlı bir takım kanunlar, kurallar onaylıyorlar, koyuyorlar ki bir tenasüb ve ferhenca ve binişay ona mutavafit etsin. Ki bu kanunlar da onların kültürleri ve anlayışlarına göre değişken olabiliyor. Oysa ki kavanin ahlakı ez tariki karardatayı resmi pedid nemiyor yani. Ahlakı kurallar resmi ilişkilerden, insanların sadece bu ilişkilerinde söz konusu değil. Bu ilişkilerde oturalım, karar verelim ki bu ilke ahlak ilke olsun diye böyle bir toplumsal anlaşma söz konusu değil. Belki ez vicdan-ı ahlakı insanha serçeşme insanların ahlakı vicdanından kaynaklanıyor ve akıllarından kaynaklanıyor ve tehdi tesiri canbini ona şekil mi girer? Onların dünya görüşü açısından da şekilleniyor. Eğer dünya görüşünde Allah'a inanıyorsa onun ahlakı anlayışları daha bir farklılık arz ediyor ve yani daha da bir renk alıyor, daha da kapsamlı olabiliyor ve daha da etkin olabiliyor. İnanmıyorsa o zaman onun ahlakı anlayışı ancak dünyevi şeylerdir. Maslahat gereğinde, dünyevi anlayış gereğince çizilmiş oluyor. Ve hemin derim kavaid-i kulliteri ahlaki tekriben der hemeyi cevabı yeksanes. Bu yüzden hangi yüzden yani bu yüzden ki ahlakın menşei ahlaksal vicdandır. Bu böyle olduğundan dolayı ahlaksal vicdan yani insanlarda Allah insanların fıtratına koymuş olduğu bu ahlaksal vicdan da herkeste tevdi edildiğinden dolayı tekriben der hemeyi cevabı yeksanes. Bu ilkeler bütün toplumlarda takriben hepsinde eşittir. Aynıdır. Herkes de mesela yalan ahlakı olarak mesela diyelim ki kınanandır. Dürüstlük ahlakı olarak övülendir. Her toplumda. Mesela esli, rasgoyi ve emanetleri derhemeyi cevami pezirofte şüdez. Mesela ahlakı ilke olarak doğruluk, dürüstlük ve emanettar olmak, emin olmak bütün toplumlarda hepsinde kabul gören bir ahlak ilkedir. Eğer koyun ki sanki derbareyi ama diyor ki evet mistakında farklılık olabilir. Yani bu hepsi diyor ki doğruluk, dürüstlük iyidir. Veyahut da emin olmak iyidir. Ama peki şu yer dürüstlük sayılır mı veya sayılmaz mı? Şu şekildeki davranış emanetdarlık sayılır mı sayılmaz mı? Bunda mistaklarda ihtilaf söz konusu olabilir. İlkenin kendisinde söz konusu değil. Oysa ki hukuksal kanunlarda o hukukların, o kanunun kendisinde bile ihtilaf olabiliyordu. Koyun ki, oysa ki derbari mesadili nusul cevami bahem diger bayek diger ihtilaf nezer daren. Evet. Ama diyor ki toplumlar bunların, bu ilkelerin mistakı konusunda birbirlerine ihtilafları olabilirler. Kitabın diziliş cümle yapısı biraz tam düzgün değil. Yani. Bunları daha güzel ibaretlerle anlatmak mümkün olabilir. Mesela going ki bu da değinmez yani bu şekilde. Bilmiyorum artık parçayı bilen kardeşlerimiz.
Güya ki mesela o.
Evet. Yani bu cümle yapısı çok böyle düzgün değil. Buradaki daha güzel cümlelerle anlatmak olabilir. Bunlar şeyle yani bu kitaplar mesela diyelim ki böyle yazılmış böyle çok uzman ellerin yazmış olduğu kitaplar değil. Yani bizim gibi talebelerin yazmış olduğu kitaplardı. Oysa ki o uzman ellerin yazmış olduğu kitaplar öyle de ki böyle kelime kelime, cümle cümle hepsinin hem düzeni hem yerli yerindedir. Mesela mantıkta yazılmış mesela diyelim ki El-Haşiye kitabı veya Şerhuş Şemsiye. Mesela onun ibaretlerine insan baktığında öyle de ki her kelime tam yerinde ve olmazsa olmazdır. Fıkıhta da öyle kitaplar var. Mesela diyelim ki fıkıhta Şerayül İslam merhum muhakkikin yazmış oldu. Şerayül İslam kitabı. Öyledir ki yani her cümle, her kelime tam yerli yerindedir. Yani çok büyük bir şahsiyetin yazmış olduğu eser o açıdan. Şeyde de Nahir'de de mesela Semediye kitabı öyledir. Semediye kitabını yazan Şeyh Bahai'ydi mesela. Cümleler yerli yerinde. Hiçbir gereksiz kelime yoktur. Hiçbir daha iyisi olabilecek tabir söz konusu değil. Bunlar inşallah zamanla tecrübeden mesela diyelim gelişecek.
Hadi sen de atanlar Mehmet. Bu bile bizden başımızdan artıktı. Onu da alalım.
Ne öğreniyorsak
en iyisine de. Tefavut-u ahlak ve fikr. Bir başka konuya geçiyoruz. Yani şimdi hukukla olan ilişkiyi gördük. Elbette bu hukukla olan ilişki ve farkı bahsederken burada hukuktan maksat daha çok toplumsal hukuktur. Yani yönetimle ilgili hukuklar kastedilmiştir. Ama fıkıh da hukuktur. Ama fıkhın hukuku çok geniştir. Yani fıkıh hukuktur. Ama hem bireysel alandan tut toplumsal alana kapsayan, bütün ilişkileri kapsayan hukuktur fıkıh. Ve bu ikisi arasındaki fark nedir? Yani ahlaki ilkelerle bizim resmen fıkıh olarak dediğimiz ve fıkıh kitaplarında bize öğretilen kanunlar arasındaki ilişki nedir? Burada da yine birinci fark olarak hemen o hukukla ahlak arasındaki birinci farkı gündeme getiriyor. Diyor ki ilk olarak bunların da diyebiliriz ki fıkıhla ahlakın arasındaki fark hedef farkı var. Ahlakı ilkelerin direkt hedefi insan kemalini sağlamaktır, saadete insanı erdirmektir. Fıkıh her ne kadar nihai hedefi de yine insanın kemalidir. Ama aynen hukukta olduğu gibi vasıtayla. Fıkıh da yine ilk başta istiyor ki insanın çeşitli alanlarda düzenini kursun. Bu düzenin sağlanması yine faydalı bir faktördür. İnsanı kemale götürmekte. Birinci fark bunların arasındaki hedef farkıdır. Baroşen şudani tefavut hayi ahlak ve hukuk eknun nişan dadan tefavut hayi ahlak ve fikh asanız. Diyor ki hukukla ahlak arasındaki olan farkı anladıktan, aydınlandıktan sonra bu açıdan şimdi fıkıhla olan fark, ahlak arasındaki farkı anlamak daha kolaylaştı. Fıkıh ve enmanı cüz-i az ma'arif-i dini hedefi cüz temin-i saadet-i insan ne dara? Fıkhın da hedefi odur. Yani ma'arif-i dini, dini öğretiler. Ma'arif öğretiler. Dini öğretilerin bir kısmı fıkıhtır. Diğer bir kısmı ise akaittir. Ve diğer bir kısmı ise ahlaktır. Dini öğretiler üç bölüme ayrılıyor. Bir, akaid bölümü, yani bize varlık alemini yaratanı tanıtan bölüm, bizim başlangıç ve sonucumuzun ne olacağını beyan eden itikat bölümü. İki, bizim bireysel, toplumsal ilişkilerimizi hem kendimizle, hem Allah'la ve hem toplumla olan ilişkilerimizdeki hukuksal alandaki ilişkileri düzenleyen hukuklar. Üçüncüsü de ahlakı öğretilir. Yani din üçe bölünür. Ya bizim itikadımızla ilgili öğretisi vardır, ya bizim bireysel ve toplumsal ilişkilerimizdeki hukuk alanını düzenliyor veyahut da bizim ruh yapımızı ön plana çıkararak insanın ahlakı yapısını, insanın huylarını konusunda insana bir takım bilgi ve öğreti sunuyor. O zaman demek ki fıkıh din öğretisinin bir kısmıdır. Din öğretisi üç kısımdandır, bir kısmı fıkıhtır. Peki bu kısmın hedefi nihayesi nedir? Yine diyor ki insanın saadetidir. Ama direkt olarak o saadeti değil de vasıtayla açıklayacak ki bu bölümü inşallah ileride açıklayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.